Ayrım 16.
İflas, bankruite terimi de bankarotta yani kırık sarraf masası deyiminden türetilmiştir. Bir faizci iflas ettiği zaman onun masasını kırmak adetti. Öte yandan tefeci bankacılar muhtaç durumdaki zanaatçılara yardımlarda bulunuyorlar. Böylelikle onların daha da yoksullaşmasına yol açıyorlardı. Sömürücülere karşı savaşım. Kalfalar, iflas etmiş zanaatçılar ve öteki yoksul kentli grupları yavaş yavaş tüccarlar, tefeciler, varlıklı zanaatçılar, feodal aristokrasisi gibi zenginlere karşı duran kentlerin yoksulları sınıfını oluşturdular. Mülksüzler sömürücülere karşı kendiliklerinden isyan ediyorlardı. Ama o dönemde bu ayaklanmalar kurulu düzeni sarsamıyordu. 2. Meta para ilişkileri ve kır rantta değişiklikler. Pazarda satmak üzere yapılan üretimin genişlemesi tarım ilişkilerinin gelişmesini de etkiledi. Angarya rant, emek rant önemini yitirdi. 13. yüzyılın ortalarında Avrupa ülkelerinin çoğunda ayni rant, ürün rant ve özellikle para ile ödenen rant yani para rant yaygın durumdaydı. Orta çağın başlangıcında ayni olarak ödenen yükümlülüklerin yerini mali yükümlülüklerin alması rastlantıya bağlı ve ikincil nitelikte bir şeyken artık para toplama ve onu çoğaltıp yığma feodal sönyörlerin esas amacı haline geliyordu. Emek rant ve ayni rantın yerine para rantın geçmesi rantta değişiklik yaygınlaştı. Gittikçe daha sık olmak üzere köylüler emeklerinin ürünlerini pazarda satmak zorunda kalıyorlardı. Para rantı arttırmak isteğinde olan feodaller köylülere bir ölçüde ekonomik bir özellik tanıyorlardı. Bu yüzden köylünün kişisel bağımlılığı feodalin gözünde önemini yitiriyordu. Feodalin köylünün kişisel köleliğinden gelme ödemelerin yerine büyük bir para almakta kazancı vardı. Özgürlüklerin satın alınması için çok yüksek, çoğu kez köylünün gücünün üstünde bir fiyat konuluyordu. Köylüler böyle bir azat olmaya itiraz ediyorlardı. Feodaller sık sık köylüleri azat olmaya zorla razı edebilmek için silahla tehdit etmek zorunda kalıyorlardı. Köylüler arasında artan eşitsizlik. Köylülerin ticari işlemlere katılmadığı servet eşitsizliklerinin artmasına yardımcı oldu. Buna tarım ilişkilerinde değişikliklerin de katkısı oldu. Topraktan yararlanma, tasarruf hakkı 12. ve 13. yüzyıllarda kesin olarak kalıtsal bir nitelik aldı. Mirasçıların sayısının çokluğu köylü topraklarının parçalanmasının nedeni oluyordu. Bir köylü kendi tarlasından istediği biçimde yararlanabilirdi. Satabilir, toprak satın alabilir, rehine koyabilir ve bunun gibi. Bununla birlikte sözcük anlamıyla toprak satmak söz konusu değildi. Ancak yararlanılmakta olan toprağın tasarruf hakkı satılabilirdi. Feodaller arasında da toprağa ait anlaşmalar benzer niteliklere bürünüyordu. Feodaller toprak yükümlülüklerinin kaldırılması hakkını satın alıyor ya da satıyorlardı. Köylülerin hepsi para yükümlülüklerini ödeyecek durumda değillerdi. En yoksulları kendi toprak paylarının tamamını ya da bir bölümünü yitiriyorlardı. Birçok köylü işletmesi tefecilere yem oldu. Tefeci sermayesi toprağa ait ilişkiler alanına da girmeye başladı. Muhtaç köylüler toprak paylarını rehine koyuyorlar ve çoğu durumda faiz yüzdeleri çok yüksek olduğu için topraklarını geri alamıyorlardı. Daha varlıklı köylüler yoksullaşmış komşularının topraklarını satın alıyorlardı. Zengin köylülerin tarlaları çoğu kez alışılagelmiş parsellerden birkaç kat daha büyüktü. Toprağın küçük köylüler tarafından kiralanması. Feodal toprak sahipleri köylülerin emek ürününün büyük bir kısmını kendilerine mal ediyor, aynı zamanda köylülerin yükümlülüklerinin daha da ağırlaştırılması için baskı yapıyorlardı. Bununla birlikte her zamanki ödemelerin artması büyük toplumsal çalkantıların nedeni olabiliyordu. Egemen feodal sınıf en başta Fransa'da ve Güney Hollanda'da kendisini tatmin edecek olan para rant sistemini birdenbire hazırlayıp kotaramadı. Birçok laik ve kiliseye bağlı feodal mali güçlüklerine çare bulmak için daha büyük feodallerden ya da tefecilerden ödünç para alıyor. Bunun sonucu olarak onların bağımlılığı altına giriyordu. Feodaller köylülere ve tüccarlara birçok yerel vergi ayak bastı parası ödemeyi kabul ettiriyorlardı. Bu ödemeler feodaller için yalnızca önemli bir gelir kaynağı değil, aynı zamanda köylüler üzerinde bir baskı aracıydı. Bir köylü sürüsü için geçiş parası, ayak bastı hakkı ödüyordu. Elbette ki çoğu kez bu hayvanları satmak söz konusu değildi. Pazar vergisi de ödüyorlardı. Ticaret işlemleri bir hukuka tabiydi. Ama bu ödemeler feodal mal sahiplerinin açlığını doyurmuyordu. Birçok toprak sahibi kendi yurtluklarının topraklarını intifa hakkına sahip köylülerin öteden beri ödediklerinden çok daha yüksek bir fiyatla 3 aylık vade ile kiraya veriyordu. Feodaller için karlı olan bu küçük köylü kira sistemi yavaş yavaş genişliyordu. Kira çoğu kez ürününün bir bölümü, bazen de yarısı ile Fransa'da olduğu gibi ödeniyordu. Varlıklı köylüler önemli toprakları tekrar küçük tarlalar halinde yoksul köylülere kiraya vermek üzere kiralıyorlardı. Köylü kiralamalarının genişlemesi feodal üretim ilişkilerinin evrimine tanıklık ediyor, senyörlere ait işletmelerin önemi azalıyordu. Orta çağ köyünün ekonomik yaşamında köylü işletmesinin önemi artıyordu. Köylülerin feodal senyörler tarafından aşırı ölçüde sömürülmeleri köylüleri kendi ürünlerinden yoksun bırakan başlıca araçtı. Ama tek araç değildi. Ticari işlemlere katılmak zorunda olan köylüler, varlıklı köylüler bunun dışında olmak üzere tüccarlar tarafından konulan tekel fiyatları ve loncaların tekel fiyatları yüzünden kayba uğruyorlardı. Sonuç olarak meta para ilişkileri içinde yer alan köylüler, özellikle yoksul köylüler gittikçe daha acımasızca sömürülmekteydiler. Kentlerin iktisadi büyümesi ve yerel pazarların gelişmesi. Ticaretin gelişmesi, sürekli pazarların yaratılması kentlerin durumunu sağlamlaştırıyor ve feodal devletin ekonomik yaşamında kentlerin önemini artırıyordu. 13. ve 14. yüzyıllarda Avrupa'da ulusal pazarlar henüz oluşmamıştı. Bununla birlikte bütün kentlerin ve kasabaların bir pazarı vardı. Dış ticaret ilişkilerinin genişlemesi, meta para ilişkilerinin gelişmesine sıkı sıkıya bağlı oldu. En çok aranan metaların toptan alışverişinin yapıldığı panayırlar, dış ticaret ilişkilerinin genişlemesinde önemli rol oynuyorlardı. Avrupa'nın çeşitli ülkelerinin tüccarlarının karşılaştıkları Fransa'nın Champagne kenti, Avrupa'nın önde gelen ticaret merkezlerinden biri oldu. Baltık Denizi ve Akdeniz bölgeleri de canlı birer ticaret merkezi oldular. Volin, Arkona, Szczecin, Gdansk ve bunun gibi Slav kentleri Baltık Denizi'nde ticaret ilişkilerinin gelişmesinde önemli rol oynadılar. Akdeniz ticareti Avrupa ülkeleri ile Kuzey Afrika ülkelerini birbirine bağlıyordu. Burjuva tarihçilikte kent sorunu. Burjuva tarihçiler kentin evrimi ve onun kökeni sorununun özünü tahrif eder. Burjuva yazarlar zanaatçılıkla tarımın ayrılmasına ve daha sonra pazar aracılığı ile tarımla birleşen zanaatın toplumsal üretimin bağımsız bir kolu haline dönüşümüne gereken önemi vermezler. Burjuva yazarlar orta çağ kentinin ortaya çıkışı ve gelişmesi ile feodal topluma meta üretiminin ve iç pazarın gelişmesi arasındaki ilişkiyi görmüyorlar. Sorunun biçimsel, hukuksal yönü üzerinde duruyorlar. En çok çevresinde bir kentin oluştuğu evler kümesi, kasaba ve köy tipini aydınlatmaya, bu kümenin eski kurumlarının nasıl bir orta çağ kenti haline dönüştüklerini bilmeye çalışıyorlar. Burjuva tarihçilik ekonomik sorunlarla ilgilendiği zaman bu sorunları kentin ve feodal toplumun genel ekonomik yaşamı dışında çözümler. Başka tarihçiler yanında 19. yüzyılın birinci yarısında Fransız tarihçisi Reynaud'un da paylaştığı bir teori gereğince Orta Çağ kenti düz bir çizgi halinde son dönem Roma kentinden geliyordu. Bu teorinin yandaşları kentlerin Roma İmparatorluğundan günümüze değin kesiksiz olarak geliştiği fikrini savunuyorlardı. Almanya'da 19. yüzyılın ortasında yaygınlık kazanan Patrimoine teorinin yandaşlarına göre kent ancak feodal miras irattan bu yana genişledi. Bunlar kent nüfusunun başlıca tabakalarının yurtluktan geldiğini, kent kurumlarının ise bu nüfusun yönetim organizmalarının gelişmesinin bir sonucundan başka bir şey olmadığını söylüyorlardı. Almanya'da Burgkent teorisi doğdu. Wilde, Gerke, Keitgen. Bu teori gereğince kent belediyesinin, komününün temelinde Cermenlerin kentin duvarları dibinde yerleşmiş üyelerini korumak üzere yapılmış askeri ittifakları vardı. Bu arada İngiliz tarihçi Maitland tarafından geçen yüzyılın sonlarında formüle edilen garnizon teorisinden söz edelim. Maitland'a göre büyük toprak sahibi İngilizler kendi adamlarını berkitilmiş yerler kurmaya ve garnizonları koruyup bakmaya gönderiyorlardı. Bu berkitilmiş yerler kent haline geldiler. Matlent'e göre bir kenti köyden ayıran kent evlerinin ve kentteki toprak paylarının köydekinden farklı olarak kendiliğinden birçok mülk sahibine ait olmasıdır. Maurer kendi Marx teorisini kentin kökeni sorununu içine alacak biçimde genişletmiştir. Maurer'e göre bir ortaçağ kentinin nüfusu ve organizasyonu Alman kabile topluluğu Marx ile doğrudan doğruya ilgilidir. Pazar teorisinin temsilcileri, herkesten önce Alman tarihçi Sohm, bütün dikkatleri sorunun hukuksal yanı üzerinde topluyorlardı. Kentin niteleyici özellikleri kent hukukunda yansımaktadır. Bu kent hukuku ise pazarın yarattığı ayrıcalıklara dayanmaktaydı. Pazar teorisi Prenne tarafından daha çok geliştirildi. Prenne'nin görüşleri burjuva tarihçilik üzerinde büyük bir etki yaptı ve yapmaktadır. Prenne ticaretin önemini abartır. Ona göre ticaret Orta Çağ kentinin başlıca kökeni, tüm feodal toplumun ekonomik ilerlemesinin başlıca etkenidir. Kenti yaratanlar tüccarlardır. Dünya ticaretinin gelişmesi ona göre antik çağ ile orta çağ bir tek bütün halinde birleştiren etkendir. Pek çok çağdaş burjuva tarihçi gerçekten bilimsel bir çözümleme ile pek de ortak yanları olmayan kendi görüş açılarını kurmak için Prenne'nin teorisini kullanırlar. Görüyoruz ki burjuva tarihçiler ve iktisatçılar ancak temel süreçlere eşlik eden dış etkenleri dikkate almaktadırlar. Ekonomik ve toplumsal olayların maddi özü onlar için anlaşılmaz bir kitap gibidir. 3. Egemen feodal sınıfın siyaseti, yeni devlet biçimleri, merkezileşmenin ilerlemesi, meta para ilişkilerinin gelişmesinin sonucu olan toplumsal koşullardaki değişme, egemen sınıfları siyasal iktidar biçimlerini de değiştirmek zorunda bırakıyordu. Yeni feodal devlet, büyük toprakların ekonomik birliğine dayanan merkezileşme eğiliminden ileri geliyordu. Siyasal birleştirme ve merkezi devletlerin kuruluşu, ilerlemiş feodalite çağının önemli olgularından biri oldu. Merkezi siyasal örgütlenme biçimlerinde daha sonraki değişiklikler en tamamlanmış biçimlerini İngiltere ve Fransa'da aldılar. 20. yüzyıla değin sınıf savaşımının her seferinde kesin bir sonuca varması başka ülkelerden çok Fransa'da görüldü. Savaşımda kapalı alan görevi yapan değişik siyasal biçimler en belirgin olarak bu ülkede görülebilmekteydi. Fransa'da merkezileşme 12. yüzyılda Kapetyenler zamanında başlayıp 15. yüzyılın sonunda Valvalar zamanında tamamlanmak üzere krallık iktidarının derece derece güçlenmesinden ileri geliyordu. Fransa kralları, büyük feodalleri birer birer yendiler. Büyük senyörler tarafından ezilmekte olan küçük ve orta feodallerden destek görüyorlardı. Kent ve kentliler Fransa'nın siyasal bakımdan birleştirilmesinde ve krallık iktidarının güçlenmesinde belirleyici bir rol oynadı. Zanaatçıların ve tüccarların ticaret yollarının güvenlik altında olmasında ve içeride sağlam ticaret bağlarının yaratılmasında çıkarları vardı. Aralarındaki savaşım yüzünden ülkede savaşlar ve yağma gibi kargaşalıklar çıkmasına neden olan bazı feodallere karşı krallık iktidarını desteklemek için anlaşıyorlardı. Krallık iktidarı yani feodal sınıfın ortak çıkarlarının sözcüsü ticareti ve kentlerde zanaat imalatını koruyup gözetmekte yarar görüyordu ve bunun için de bu çağda ilerici bir rol oynadı. Toplum katlarında feodal monarşinin kuruluşu. Merkezi iktidar güçlenirken Fransız kralları gene de uzun bir süre içinde kurumlaşmış olan bir feodal konseyi zaman zaman toplantıya çağırıyorlardı. Bunu önemli kararlar vermek için laik ve dindar büyük feodallerin rızasını alma gereğini duydukları zaman yapıyorlardı. 12. yüzyıldan bu yana krallar büyük kentlerin varlıklı çevrelerinin temsilcilerini bu konseye çağırdılar. 14. yüzyılın başlangıcından Philip IV. Zamanından bu yana da bu meclisler sürekli meclisler haline geldiler ve kuzey ve güney eyaletleri için ayrıca toplanmakta olan eyalet meclislerinden farklı olarak genel meclisler, Etats Generux adını aldılar. Çeşitli toplum katlarının rahipler, soylular ve kentliler temsilcileri krallık iktidarı tarafından alınan önlemleri kabul ediyor, karşılığında bazı ödünler istiyorlardı. Böylece hükümet üzerinde dolaysız bir etki kuruyorlardı. Meclisteki delegeler ayrı ayrı yerlerde oturuyorlardı. Genel olarak üst toplum katlarının, rahiplerin birinci kat ve laik feodalların görüşleri, kent temsilcilerinin görüş ve fikirlerinden ayrılıyordu. O çağda başka ülkelerde görülen meclislerde temsil olunma, örneğin İngiltere'deki parlamento, feodal devletin yeni bir aşamasıydı.
Temsili feodal devlet, toplum katları monarşisi. Monarşi des ordres, feodaller sınıfının egemenliğinin siyasal biçimi oldu. Bu, feodal toplumda üretici güçlerin ve üretim ilişkilerinin evriminde yeni bir aşamaya uygun düşüyordu. Feodal devletin bu yeni biçimi de egemen sınıfın halk yığınlarının sömürüsünü ağırlaştırma eğilimini karşılıyordu. 4. Merkezi Rus Devleti. Rus topraklarının birleştirilmesi. Merkezi Rus Devleti 15. yüzyılın sonunda kuruldu. Rus topraklarının içbirliği 13. yüzyıldan beri Rusya üzerine çöken Tatar-Moğol boyunduruğunun devrilmesiyle aynı zamana rastlar. Moskova devletin merkeziydi. Feodal bölünmenin kaldırılması yeni bir ekonomik ve kültürel ilerlemenin öncüllerini yaratıyordu. Rus topraklarının birleştirilmesi işinin bitirilmesiyle devlet organizmalarının yapısında değişiklikler ortaya çıktı. Artık prense, boyarlar, büyük feodaller konseyi, boyarlar duması yardım ediyordu. Duma da aynı zamanda belediye ministerinin şefleri, prens hazinesinin muhafızları, veznedarlar da yer alıyordu. Kentlere ve kantonlara genel olarak bir yıl için boyarlar ya da daha alt feodaller arasında seçilen valiler gönderiliyordu. Ücret olarak yükümlülükleri toplama hakkına ya da o zamanlar denildiği gibi iaşe hakkına sahiplerdi. Bu sistem yönetsel görevlerle prensin kişisel yurtluğunun yönetilmesi arasında çok açık bir sınırlama yapmıyordu. Rus topraklarının birleştirilmesi başında bir büyük prens ile bir Rus feodal monarşisinin yaratılması sonucunu doğurdu. Boyarlar Duması giderek sürekli bir kurum haline geldi. Yönetim organları ortaya çıktı. Bunlar 16. yüzyılda prikazlar haline, bir tür bakanlıklar haline geldiler. Büyük feodallerin ayrıcalıkları azaldı. Artık yurtluk sahiplerinin en önemli sorunları çözümleme hakları yoktu. Bu sorunlar büyük prens tarafından atanan ve prikaz tarafından denetlenen valinin yetkisi altında çözümleniyordu. Feodal bölünme çağında boyarlar ve kendi askeri birliklerine sahip olan öteki feodaller prense hizmet etmeyi reddedebilirlerdi. Merkezi devlet bir kez kurulduktan sonra büyük prensler, boyarları kendi uygun gördükleri biçimde mülklerini yönetme ve sadakat taahhüdünde bulunmaya zorladılar. Bu yurtluklar sistemiydi. Orta ya da küçük feodaller prensin hizmetinde, yurtluklar yani pomesta ya da duvarlar alıyorlardı. Pomeşçik, büyük toprak sahipleri ve duvar yani soylular terimleri buradan gelir. Kentlerde ve köylerde silah altına alınan ministerin sayısı artmıştı. Tisyaski'nin belediye ministerinin şefi görevleri kaldırıldı ve milisler büyük prense bağlandılar. Devlet hazinesine ve maliyeye ait kurumlar güçlendirildi. Kendi yurtluklarında vergileri tahsil eden ve bunun önemli bir kısmını kendine ayıran büyük feodallerin ayrıcalıkları azaltıldı. Ama büyük feodallere karşı olan bu önlemler köylülerin durumunda hiçbir değişiklik yapmıyordu. Tersine sönyörler köylüleri sıkıştırmaya, onları ezmeye bakıyorlardı. Sömürü artmıştı. Rus devleti özellikle 16. yüzyılın ikinci yarısında korkunç sıfatıyla anılan Ivan IV zamanında güçlendi. Tahta geçer geçmez kendisine bütün Rusyalıların çarı unvanını verdi. Pazar bağlarının gelişmesi. Merkezi Rus devleti meta para ilişkilerinin gelişmesiyle güçlendi. Tek ulusal pazar 18. yüzyılda oluştu. Ama bunun kökenleri 16. yüzyıla değin uzanır. Zanaat sanayisinin kentlerde hızla gelişmesi ve yerel pazarların gelişmesi bu devirde olmuştur. 16. yüzyılın 80'li yıllarında Novgorod yaklaşık olarak 200 meslek ve çeşitli sanayiye sahipti. Kazan'da 100 kadar meslek ve çeşitli sanayi vardı. Zanaat üretimi farklılaşmanın büyüklüğü ile belirleniyordu. Demiri işleyenler arasında iğne yapımcıları, düğmeciler ve bunun gibi silah yapımcıları arasında yay, kılıç, balta ve bunun gibi yapımcıları bulunuyordu. Giyside ulusal kılık uzmanları bulunuyordu. Artmış olan toplumsal iş bölümü ticareti kolaylaştırıyordu. 16. yüzyıl kentlerinin birçoğu büyük ticaret merkezleri haline gelmişlerdi. Bu yüzyılın 60'lı ve 70'li yıllarında Psikov'da işlerin çoğunluğunun görüldüğü tüccarlar çarşısının dışında çeşitli büyüklüklerde daha 1300 ticaret yeri vardı. Bunlar Kazan'da 644, Moskova yakınlarında Kolomna'da 450 idi. Köylüler pazarda kendi işletmelerinin ürünlerini satıyorlardı. Yerel pazarlar arasında yavaş yavaş pazarlar arası ilişkiler kuruluyordu. Örneğin 16. yüzyılda Novgorod'da özel tüccarlar çarşısı vardı. Tver Çarşısı, Psikov Çarşısı. Bazı kentlerde panayırlar kuruluyordu. Moskova kentler arasında bağ görevi görüyordu. 15. yüzyıldan beri büyük bir ticaret ve zanaat merkeziydi. İngilizler Moskova'yı Londra'dan da büyük bir kent sayıyorlardı. Öte yandan dış ticarette ilerlemekteydi. Rus tüccarları Baltık Denizi bölgesinde her yana gidiyorlardı. Volga, Avrupa pazarlarını Hazar Denizi ve Orta Asya pazarları ile birleştiriyordu. Meta para ilişkilerinin gelişmesi toplumsal yapıyı daha karmaşık bir hale getiriyor. Zanaatçılarla köylüler arasında farklılaşmayı sağlıyordu. Büyük tüccarlar özel bir lonca, bir alışverişçiler grubu ve ayrıcalıklı iki sotniyayı, tüccarlar sotniyası ve kumaşçılar sotniyasını kurdular. O çağa ait belgeler orta kişilerden, ticaretle uğraşanlar ve kentlilerden yani zanaatçılardan ve halkın en yoksul kısmından söz ederler. Kırda daha varlıklı hale gelmiş olan bazı serf köylüler özelliklerini satın alıyorlar, zanaatçıyı ya da tüccar oluyorlardı. Hiyerarşik feodal monarşi. 16. yüzyılın ortasında Rusya'da hiyerarşik feodal monarşi kurulmaktaydı. 1549'da ilk kez bir devletler meclisi toplantıya çağrılmıştı. Egemen sınıfı üst tabakalarını, boyarların, rahiplerin, Moskova soylularının temsilcilerini içine alıyordu. Temsili meclisin 1566 toplantılarına tüccarların ve zanaatçıların delegeleri de katıldılar. Durumunu güçlendirmek ve eski aristokrat ailelerin etkisini zayıflatmak amacıyla Çar hükümeti 16. yüzyılın ortalarında devletin yönetiminde ve yapısında reformlar yapılmasını emretti. 16. yüzyılın sonunda Rus hukukunda yasaların derlenmesi, yargılama usullerinin düzene konması, özel bir yasa kitabının doğmasının nedeni oldu. 1550'de yeni bir yasa kitabı çıktı. Yasalar iktidar aygıtının güçlendirilmiş merkeziyetçiliğini onaylıyordu. Merkezi yönetim kurumlarının yargılama usulündeki rolü daha hissedilir hale geliyordu. Yöneticilerin adli görevleri sınırlandırılmıştı. Zengin burjuvalar, özgür çiftçiler, devlete ait topraklar üzerinde oturan kişisel bakımdan özgür köylüler mahkemede oy sahibi olmuşlardı. Mali sistemdeki değişiklikler köylüler ve kentliler üzerine binen daha ağır yeni yükümlülüklerle sonuçlandı. Merkezi yönetim kurumları yeniden düzene kondu. Her prikaz hükümetin bir kolonunu yönetiyordu. Örneğin Razriyatlar prikazı askeri işlerle yükümlüydü. Elçiler prikazı dış politika ile uğraşıyordu. Adli ve yönetsel reformlar önemli bir rol oynadı. Bölgelerde suç işleyenler yöneticiler tarafından değil, yerel soylular arasından atanan özel görevliler tarafından yargılanıyordu. Bazı bölgelerde özellikle köylülerin çoğunluğunun özgür oldukları kuzeyde valilerin yerini yerel yönetsel kurumlar aldı. Bu kurumların üyeleri kent halkı ve varlıklı köylüler arasından seçiliyordu.